Ayrım 27.
Sayfa 272. Önceden hazırlanmış ve davet bekliyormuş gibiydi. Taraçanın ortasına çıktı. Koltukta oturmaya devam eden prensin karşısına geçti. Herkes ona biraz şaşkınlıkla bakıyordu. Hemen hepsi, Prens Seçe, ablaları ve annesi, bu yeni ve herhalde fazla ileri götürülmüş yaramazlığı hoş görmüyordu. Ama şiir okumanın kendini göstermesine ortam hazırlayacağından pek hoşnut kaldığı belliydi. Aglaé ünlü manzumeyi okumaya başladığı sırada Lizaveta Prokofievna az kaldı onu susturup yerine gönderecekti. Ama tam o sırada Taraçaya yüksek sesle konuşarak iki yeni konuk girdi. Bunlar General Yepanchin'le arkasından yürüyen genç bir adamdı. Hafif bir telaşlanma oldu. 7. Generalin yanındaki 28 yaşlarında uzun boylu, ince, son derece yakışıklı, zeki yüzlü bir genç adamdı. Nükte, alaycılık dolu parlak kara gözleri vardı. Aglaé ona bakmadı. Bilerek yalnızca prense bakmaya ve yalnız ona yönelik şiir okumaya devam etti. Prens Aglaé'nin bu davranışında belirli bir amaç olduğunu anladı. Yeni konukları onu bulunduğu zor durumdan biraz olsun kurtardılar. Prens onları görünce yerinden kalktı. Generali başıyla selamladı. Şiirin kesilmemesini eliyle işaret etti. Kendisi de koltuğun arkasına geçti. Böylece koltuktakinden daha rahat, gülünç olmayan bir durumda baladı dinlemeye devam etti. Lizaveta Prokofievna da iki kez elini sallayarak girenlerin hareketsiz kalmalarını istedi. Prens generalin yanındaki yeni konuğa özel bir ilgi duymuştu. Bu adamın şimdiye kadar pek çok kez adını duyduğu, arada bir kafasına takılan Yevgeni Pavlovich Radomski olduğunu hemen anlamıştı. Yalnız adamın üstündeki sivil giysi şaşırtmıştı onu. Duyduğuna göre Radomski subaydı. Şiir okunduğu sürece o da zavallı şövalye hakkında bir şeyler biliyormuş gibi dudaklarından alaycı bir gülümsemeyi eksik etmedi. Prens belki de benim yakıştırmam bu diye düşündü. Aglaé'nin hali birdenbire değişti. Şiir okumaya başlarken takındığı gösterişçi, yapmacık tavır, ciddiliği, okuduğunun derinliğine ve anlamına sokuluşundaki ustalıkla silinmiş, şiirin her sözcüğünü öyle sade ama öyle anlamlı söylemişti ki, sonunda herkesin ilgisini toplamıştı. Ayrıca şiirdeki yüksek ruhu yansıtması da çalımlı çalımlı ortaya çıkmasında bir dereceye kadar haklı olduğunu göstermişti. Şimdi bu azameti ancak dile getirmeyi üzerine aldığı duygulara karşı saygısının sınırsızlığına bağlanıyordu. Gözleri parlıyordu. Güzel yüzünde tutkusunu yansıtan ince, belirsiz titremeler seçiliyordu. Aglaé'nin okuduğu şiir şöyleydi. Dünyada sessiz, sade, görünüşü alımsız, donuk ama ruhu cesur, dürüst, zavallı bir şövalye yaşardı. Dipnot, Puşkin'in bir baladı. Akıl almaz bir hayal gücüne sahipti. Onulmaz bir anı kalbinde yer etmişti. O günden beri yaralı ruhuyla kadınlara bakmıyor, mezara kadar hiçbiriyle konuşmak istemiyordu. Boynuna eşarp yerine tesbihler dolamıştı. Yüzünü örten çelik kafesi kimsenin önünde kaldırmamıştı. Temiz bir aşkla dolu, tatlı hayaller peşindeydi. Kalkanının üzerine kanla A, N, D harflerini çizmişti. Ve Filistin çöllerinde türedi kişizadeler, dillerinde kadınlarının adlarıyla savaşırlarken. Lumen coeli sancta rose diye, dipnot, göklerin nuru, yeri göğü inletiyordu o. Naraları afet gibi Müslümanlara dehşet saçıyordu. Uzaklardan şatosuna döndükten sonra her zaman sessiz, kendi halinde yaşamış, sonunda dünya ile ilgisini keserek Mecnun gibi ölmüştü. Sonraları bu anları hatırlayan Prens Mışkin, böyle gerçek ve güzel duyguların nasıl olup da bu derece açık bir gaddarlıkla birleştiğine bir türlü akıl erdiremedi. Prens bu hareketin amacının alay olduğundan kuşkulanmıyordu. Bunu açıkça anlamıştı. Elinde bunu doğrulayan kanıtlar vardı. Aglaé şiir okurken A, N, D harflerini N, F, B olarak değiştirivermişti. bunun bir yanlışlık, ağzından kaçıveren bir benzetme olmadığı sonradan ortaya çıkmıştı. Aglaya kuşkusuz şaka yapıyordu. Biraz sert ve yersiz olmakla birlikte herhalde bile bile yapılmış bir şakaydı bu. Zavallı şövalye daha bir ay önce herkesin dilindeymiş, gülme konusu oluyormuş. Ama prensin hatırladığına göre Aglaya bu harfleri şakaya benzer bir gülümseme ya da gizli anlam verdirecek biçimde tane tane değil, tersine öyle bir ciddilik ve sadelikle söylemişti ki bu harflerin şiirde ve kitapta bulunduğunu düşünmemek imkansızdı. Prensin içine ağır, sıkıcı bir duygu kaplamıştı. Lizaveta Prokofievna harflerin değiştirilmesiyle yapılan dokundurmayı ne anladı ne de farkına vardı. General Ivan Fedorovich bir şiir okunduğunu fark etti, o kadar. Öbür dinleyicilerden çoğu anladılar. Davranış ve amaçtaki cesarete şaşmakla birlikte ses çıkarmadılar. Anlamazlıktan geldiler. Yalnız Yevgeni Pavlovich, prens bahse girebilirdi, anlamakla kalmamış, anladığını göstermek de istemişti. Alaycı alaycı gülümsemesi bunu açıkça gösteriyordu. Okuma biter bitmez hanımefendi hayranlıkla, "Harika, kimin bu şiir?" diye bağırdı. "Pushkin'in maman," dedi Adelaide. "Utandırmayın bizi. Bu da bilinmez mi artık? Ayıp." "İnsan sizin yanınızda büsbütün aptallaşıyor. Ayıp ya, eve gider gitmez bana Pushkin'in bu şiirini veriniz. Bizde Pushkin'in kitapları yok sanırım." Yırtık iki cilt ne zamandır ortalarda sürünüp duruyor diye ekledi Aleksandra. Öyleyse Fedor'u ya da Alexei'yi, en iyisi Alexei'yi ilk trenle şehre gönderip kitapları yeniden aldırmalı. Aglaya gel buraya kızım, öp beni, çok güzel okudun. Yalnız fısıldar gibi ekledi. Bunu içten okudunsa acırım sana. Yok, onunla alay etmek için okudunsa senden yana değilim. Daha doğrusu keşke hiç okumasaydın, anladın mı? Hadi bakalım küçük hanım. Bunu sonra konuşuruz. Çok oturduk burada. Prens'le General Ivan Fedorovich karşılıklı birbirlerine iltifat ediyorlardı. General ona Yevgeni Pavlovich Radomski'yi tanıtmıştı. Yolda yakaladım. Trenden yeni inmiş. Benim buraya geleceğimi bizimkilerin de burada olduğunu öğrenince... Yevgeni Pavlovich generalin sözünü kesti. Prens, sizinle öteden beri yalnız ahbap olmak değil, dostluk kurmak için fırsat kolluyordum. Sizin Pavlovsk'ta olduğunuzu öğrenince vakit kaybetmemeye karar verdim. Rahatsızmışsınız, yeni duydum. Lev Nikolayevich elini uzatarak, teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizinle tanıştığıma sevindim, dedi. Prens Seçe'den hakkınıza çok şey duydum. Hakkınıza konuştuk bile. Karşılıklı nezaket sözlerinden sonra birbirlerinin gözlerinin içine bakarak el sıkıştılar. Bu anda toplu konuşma başladı. Gözünden hiçbir şeyi kaçırmayan prens, Yevgeni Pavlovich'in sivil giysisinin herkeste büyük bir şaşkınlık uyandırdığını fark etti. O kadar ki giysi değişikliği pek önemliymiş gibi bir zaman herkes yalnızca bu konuyla ilgilendi. Adelaide ile Aleksandra Yevgeni Pavlovich'i sorguya çektiler. Akrabası olan prens Seçe büyük bir merakla General Yepanchin'de neredeyse heyecanla konuşuyordu. Yalnız Aglaya bir an merakla ama tamamıyla sakin olarak sanki sivil giysinin mi yoksa askeri giysinin mi daha çok yakıştığını anlamak ister gibi Yevgeni Pavlovich'i süzdü. Bir dakika sonra başını çevirdi, bir daha da bakmadı. Lizaveta Prokofievna işin aslını anlamak istediği halde bir şey sormuyordu. Prensin anladığına göre Yevgeni Pavlovich'i gözü pek tutmuyordu. Ivan Fedorovich bütün soruları, "Şaşkına çevirdi bizi," diye yanıtlıyordu. "Az önce şehirde rastlayınca gözlerime inanamadım. Bu kadar acele edecek ne vardı anlamıyorum. Kovan mı var bizi?" diyen kendisiydi. Yevgeni Pavlovich'in bu emeklilik işini daha önce de açtığı karşılıklı konuşmalarından anlaşılıyordu. Ama onun ciddi konularda şaka yolu söz etmek alışkanlığı olduğu için söylediklerine pek kulak asan olmamıştı. Gülerek, "Bir süre, birkaç ay, en çok bir yıl hizmetten uzak kalacağım," diyordu. "Ama bildiğime göre işleriniz için buna hiç de gerek yok," diyordu heyecanlı general. "Çiftliklerimi kim dolaşacak? Bunu kendiniz öneriyordunuz ya, ayrıca Avrupa'ya gitmek istiyorum." Az sonra konu değişti. Ama prense göre herkesin üzerine çöken telaşlı, tedirgin hava dağılmamıştı. İşin içinde %100 olağanüstü bir durum olmalıydı. Yevgeni Pavlovich Aglaya'ya yaklaşarak, Demek zavallı şövalye yine sahneye çıktı, diye sordu. Genç kız Radomski'yi prensi şaşırtan şaşkınlık dolu, soran bir bakışla süzdü. Sanki aralarında zavallı şövalye konusu geçmesi olasılığını bile düşünmediğini, üstelik onun sorusunu anlamadığını belirtmek istiyordu. Kolya, Lizaveta Prokofievna ile zorlu bir tartışmaya girişmişti. Vakit geçti, Puşkin'in kitabını şehirden aldırmak için adam gönderilemez artık. 3000 kere söyledim size, geçti vakit. Akla eden çabuk sıyrılan Yevgeni Pavlovic, gerçekten bu saatte kente adam gönderilemez diye söze karıştı. Dükkanlar kapanmış olmalı, saat 9'a geliyor. Bunca zaman aklınıza gelmediğine göre yarına kadar dayanılabilir, dedi Adelaide. Kolye atıldı. Zaten seçkin çevreden kimselerin edebiyata pek ilgi duymaları da uygun düşmüyor. Sorun bakalım Yevgeni Pavlovic'e, kırmızı tekerlekli sarı arabayla ilgilenmek daha uygun değil mi? Yine kitaptan aktarma Kolya, dedi Adelaide. O zaten ancak kitaplardan konuşur, dedi Radomski. Söylemek istediklerini hep eleştiri yazılarından ezberlediği cümlelerle anlatır. Nikolay Ardalyonovic'in konuşma biçimini çok iyi bilirim. Ama bu seferki kitaptan değil. Nikolay Ardalyonovic doğrudan doğruya kırmızı tekerlekli sarı araba mı demek istiyor. Yalnız ben onu çoktan değiştirdim. Geç kaldınız. Prens Radomski'nin konuşmasını dinliyordu. Radomski'nin her bakımdan hoşa giden bir görünüşü vardı. Alçak gönüllü, neşeliydi. Prens en çok kendisine takılan Kolya ile dostça, akranaymış gibi konuşmasından hoşlanmıştı. Lizaveta Prokofievna o anda ellerinde büyük boy, çok güzel ciltlenmiş yeni birkaç kitapla karşısına geçen Vera'ya ''Bu ne?'' diye sordu. ''Puşkin efendim, bizim Puşkin dizisi. Babam bunları size vermemi söyledi.'' Lizaveta Prokofievna şaşırdı. Nasıl olur? Olur mu yani? Lebedev kızının omzunun arkasından çıkıverdi. Armağan değil efendim, armağan değil. Haddim mi? Maliyet fiyatına. Bu atalarımızdan kalma, ailemize ait Puşkin dizisi. Annen kov baskısı. Hiçbir yerde bulamazsınız. Maliyet fiyatına. Saygılarımla size sunuyorum. Bunu satmak isteyişim, ekselansınızın son derece soylu, edebi duygularının sabırsızlığını bir an önce giderebilmek istediğimden doğmuştur. Ha, satacaksın. Öyleyse teşekkür ederim. Elbette zararlı çıkmazsın. Yalnız rica ederim, karşımda kırıtıp sırıtma. Çok bilgin bir adam olduğunu işittim. Bir gün konuşalım, kitapları bize kendin mi getireceksin? Son derece hoşnut olan Lebedev, kırıtmaya devam ederek kitapları Vera'nın elinden kaptı. Saygılarımla. Kaybetmeden getir de istersen saygısız olsun. Sonra Lebedev'e dik dik bakarak ekledi. Ancak bir koşulla. Kapıma kadar gelebilirsin o kadar. Bugün seni kabule pek gönlüm yok. Ama kızın Vera'yı şimdi bile gönderebilirsin. O hoşuma gidiyor. Vera sabırsızlıkla babasına döndü. Gelenleri niçin haber vermiyorsunuz? Bu gidişte kendileri içeriye dalacaklar. Baksanıza gürültü etmeye başladılar. Şapkasını alan Prens Mışkin'e dönerek Lev Nikolayevich dedi. Bir süre önce 4 adam geldi. Sizi bekleyip söyleniyorlar. Babam da bir türlü yanınıza bırakmıyor onları. Kimmiş bu konuklar? İş için geldik diyorlar. Ama öyle adamlar ki içeri almazsak insanın yolunu keserler. Bir kere kabul edip sonra savsak çok iyi olacak Lev Nikolayevich. Gavril Ardalyonovich ile Petitsin deminden beri dil döküyorlar. Ama dinleyen kim? Lebedev ellerini sallıyordu. Pavlishchev'in oğlu, Pavlishchev'in oğlu. İstemez canım istemez, dinlemeye değmez onları. Bunlara kafa yormaya değer mi prens hazretleri? Doğrusu bu, hiçbiri layık değil. Prens şaşkınlık içinde, Pavlishchev'in oğlu mu? Diye sordu. Allah Allah, biliyorum. Ama bu, ben bu işi Gavril Ardalyonovic'e havale etmiştim. Az önce Gavril Ardalyonovic bana dedi ki, Gavril Ardalyonovic arkasında Petitsin ile Taraça'ya geliyordu. Bitişik odadan gürültüler, General Ivorgin'in de bunları bastırmak isteyen sesi duyuluyordu. Kolya hemen gürültüye koştu. İlgi çekici doğrusu, dedi Yevgeni Pavlovic. Prens, demek olayı biliyor, diye düşündü. General Yepanchin merak içinde herkesin yüzüne bakıyor, bu yeni olayı bilmeyenin yalnız kendisi olduğunu fark ediyordu. Şaşkınlıkla, Pavlishchev'in oğlu mu? Nasıl oluyor bu? Diye soruyordu. Beklemenin verdiği heyecan hepsine yayılmıştı. Prens, çok kişisel bir olayın herkesi bu derece ilgilendirmesine şaşırmıştı. Aglaé, prensin yanına giderek son derece ciddi, "Bu işi şimdi kendiniz bitirseniz çok iyi edersiniz," dedi. "Bizim hepimizin de tanıdığınız olmamıza izin verin. Sizi lekelemek istiyorlar. Kendinizi herkesin içinde temize çıkarın. Sizin adınıza şimdiden seviniyorum." Generalin karısı, "Ben de bu iğrenç iddianın bir an önce bitmesini isterim. Prens, yap yuvalarını iyice, acıma. Bu konuyla kafamı oldukça şişirdiler. Kanım az bozulmadı senin yüzünden. Görelim bari, meraklı doğrusu. Hadi çağırsana, biz de oturalım. Aglaé, iyi düşündün kızım." Sonra Prens Serçe'ye dönerek sordu. "Siz bu konuda bir şey duydunuz mu Prens?"
"Duydum efendim.
Hem de sizde. Ama bu gençleri görmek isterim." "Nihilistlerden değil mi bunlar?" Lebedev heyecandan titreyerek bir adım ilerledi.
"Hayır efendim, bunlar nihilistlerden başka, bambaşka. Yeğenim bunların nihilistlerden daha ileri olduğunu söylüyordu. Huzurunuzda onların utanacağını sanıyorsanız boşuna ekselans. Onlar utanmazlar. Nihilistler arasında hiç olmazsa bazen okumuşlara rastlanır. İçlerinde bilginler bile vardır. Bunlar daha da ileri gittiler. Çünkü her şeyden önce işi adamıdırlar. Aslında bu da nihilizmin dolaylı sonucudur. Kendilerini dergi ve yazılarıyla değil, eylemleriyle tanıtırlar. Pushkin'in herhangi bir anlamsızlığını ya da Rusya'nın parçalanması gerektiğini açıklamak umurlarında bile değildir. Önlenemez istekleri karşısında hiçbir engel tanımamayı, bu uğurda 8 kişiyi harcamayı hak sayarlar. Doğrusu size hiç salık vermem Prens." Ama Prens konukları karşılamaya gidiyordu. Gülümseyerek, "İftira ediyorsunuz Lebedev," dedi. "Yeğeniniz sizi kırdı da ondan. İnanmayın ona Lizaveta Prokofyevna. Yemin ederim, Gorskiler, Danilovlar kural dışı kimselerdir. Bunlar yalnızca yanılıyorlar. Yalnız ben onlarla burada, hepinizin huzurunda görüşmek istemezdim. Onları size bir gösterip sonra götürürüm. Kusura bakmazsınız Lizaveta Prokofyevna. Buyurunuz efendim." Prensi kuşkulandıran bir şey daha vardı. Bu konunun açıklanmasının tam bu zamanı ve tanıkların bulunduğu bir ortama rastlatılması, acaba zafer değil de rezalet bekleyen birisi tarafından bilerek mi düzenlenmişti? Bir yandan bu korkunç ve insafsız kuşku için için üzüyordu onu. Aklından böyle şeyler geçirdiğinin farkına varılsa kederinden ölürdü. Yeni konukları içeri girerken prens içtenlikle kendini ahlakça oradakilerden daha aşağı sayıyordu. Gelenler 5 kişiydi. 4'ü yeni konuklardı. Ateşli, heyecanlı bir tavırla General Ivolgin 5. olarak arkalarından geliyordu. Prens gülümseyerek, "O %100 benden yanadır," diye düşündü. Gelenlerle birlikte Kolya da girdi. Ziyaretçiler arasında bulunan Ippolit de konuşmaya dalmıştı. Ippolit onu gülümseyerek dinliyordu. Prens konukları oturttu. Hepsi çok genç, bıyıkları terlememiş delikanlılardı. Bunların böyle bir olayın kahramanı olmasına şaşmamak elde değildi. Bu yeni işi bilmeyen, akıl da erdiremeyen Ivan Fedorovich Yepanchin gençleri öfkeyle seyrediyordu. Karısının prensin özel işlerine gösterdiği garip heyecan olmasa herhalde karışmadan edemeyecekti. General hem meraktan hem de kalbinin iyiliğinden gidememişti. Hatta yardımı dokunacağını, çevresini etkileyerek yararlı olacağını umuyordu. Ama içeri giren General Ivolgin'in onu uzaktan selamlamasına kızdı. Somurtarak ses çıkarmamaya karar verdi. 4 genç konuktan biri Rogojin'in takımından para isteyenlere 15'er ruble veren ve boksörlüğü de olan 30 yaşlarında teğmen emeklisiydi. Yakın bir dost olarak öbürlerine cesaret vermek, gerekirse onlara yardım etmek için geldiği anlaşılıyordu. Kalanlar arasında başrol kendini Antip Burdovski diye tanıttığı halde aralarında Pavlişçev'in oğlu diye adlandırılan gençteydi. Bu elleri su yüzü görmemiş, sivilceli yüzlü, sarışın, arsız bakışlı bir delikanlıydı. Üstü başı yoksuldu, pasaklıydı. Kolları ayna gibi parlamış bir redingot, yukarıdan aşağıya kadar ilikli, yağlı bir yelek giymişti. Gömleği görünmüyordu. Boynunda takılamayacak kadar yağlı, halat haline gelmiş siyah ipekli bir eşarp vardı. Kısa boylu, zayıfçaydı. 22 yaşlarında görünüyordu. Yüzünde ne alaycı ne de düşünceli bir ifade vardı. Tam tersine, her halinden kendine karşı aptalca bir güven, bir de aralıksız kendini haksızlığa uğramış saymak ihtiyacı okunuyordu. Heyecanla, telaşla, ayrıca kekeme ya da doğma büyüme Rus olduğu halde yabancıymış gibi duralayarak ve sözcükleri kesik kesik söyleyerek konuşuyordu. Yanındakilerden biri, okuyucuların da tanıdığı Lebedev'in yeğeni, öbürü de Hipolit'ti. Hipolit, 17-18 yaşlarında, zeki, son derece sinirli, yüzünde hastalığın bıraktığı korkunç izler bulunan bir gençti. İskelet gibi zayıftı, yüzü limon sarısıydı. Gözleri parlıyor, yanaklarında iki kırmızı leke görünüyordu. Durmadan öksürüyordu. Her sözü horultulu bir öksürükle son buluyordu. Verem'in en ileri döneminde olduğu belliydi. Görünüşe göre hastanın 2-3 haftalık bir ömrü kalmıştı. Çok yorgundu. Herkesten önce oturdu. Ötekiler sanki utanır gibi girerken biraz nazlandılar. Gene de gösterişli olmaya çalışıyor, herhalde şu ya da bu hareketleriyle ağır başladıklarını kaybetmekten korkuyorlardı. Bu tavır kibar çevrenin gereksiz inceliğine, kendine özgü inançlarına, daha doğrusu dünyada kendi çıkarlarından başka hemen her şeyi inkar eden şöhretlerine garip bir biçimde aykırı düşmekteydi. Pavlişçev'in oğlu aceleyle kekeleyerek Antip Burdovski dedi. Lebedev'in yeğeni açıkça tane tane konuşarak tanıttı kendini. Vladimir Doktorenko. Bunu Vladimir Doktorenko oluşuyla övünür gibi söylemişti. Emekli teğmen Keller diye mırıldandı. Hipolit birdenbire cırtlak bir sesle haykırdı. Hipolit Teretiyev. Hepsi prensin karşısındaki bir sıra sandalyeye dizilerek oturdular. Kaşlarını çattılar. Cesaretlenmek için kasketlerini bir elden öbürüne aktardılar. Hepsi konuşmaya hazırlandı. Bir yandan da boşuna dostum beni kandıramazsın gibilerinden meydan okur bir tavırla susuyor, sanki bir şey bekliyorlardı. Birisi söze başlayacak olsa hepsinin onun peşinden birbirini keserek söze girişeceği belliydi. 8. Prens, hiçbirinizi beklemiyordum efendiler diye söze başladı. Bugüne kadar hastaydım. Antip Burdovski'ye dönerek, işinizi bir ay önce Gavril Ardalyonovich Ivolgin'e havale etmiş, size de o zaman bunu haber vermiştim. Sizinle karşılıklı görüşmeden kaçmamakla birlikte, bu saatte... Ama uzun sürmeyecekse birlikte öbür odalardan birine geçmemizi önereceğim. Burada ahbaplarım var, inanın ki... Lebedev'in yeğeni çok yüksek olmasa da akıl veren bir sesle prensin sözünü kesti. Ahbaplarınız, bu sizin bileceğiniz bir şey. Yalnız izninizle size şunu söyleyeyim. Daha nazik davranarak bizi 2 saat uşaklarınızın odasında bekletmeyebilirdiniz. O anda Antip Burdovski söze karıştı. Dudakları titriyordu. Sesinde küskün titremeler vardı. Ağzında bir yırtık varmış gibi salya fıskiyeleri saçılıyordu. Son derece heyecan ve aceleyle söylediği 10 sözcükten sonrası anlaşılmıyordu. Tabii ve ben... Ve bu da prenslere özgü ve bu demek siz de generalsiniz. Ama ben sizin uşağınız değilim. Ve ben Hipolit cırtlak sesiyle bağırdı. Evet, prenslere yaraşır bir davranış. Bu bana yapılsaydı, yani doğrudan doğruya bana, benim gibi onurlu bir adama yapılsaydı, Burdovski'nin yerinde ben diye homurdandı boksör.